Farklı Evren Podcast'tan herkese merhaba. Ben Berke. İzlediğim dizi, film, çeşitli içeriklerin hakkında yorumlar yaptığım ekran bağımlısı konseptinin yeni bir bölümüyle daha karşınızdayım. Şimdi başlıkta ve kapakta fark edeceksinizdir. Kurak günleri yeniden konuşacağız burada. Yeniden dememin sebebi kurak günler geçtiğimiz yıl vizyona girdiğinde uzun uzun hakkında konuştuğumuz bir podcast bölümü zaten yayınlamıştık. Fakat şimdi kurak günler Netflix'te yayınlandı. Ama aslında bu bölüme dahil olmasının bir başka sebebi daha var. Karanlık Gece filminin kurak günleri olan inanılmaz benzerliği. Karanlık Gece'yi yeni izleyebildim. Aslında 28 Nisan'dan beri vizyonda olan bir film ve gerçekten de kurak günlerden bahsetmeden Karanlık Gece'yi konuşamayız arkadaşlar. Şimdi benzerlikleri gerçekten çok ilginç. Karanlık Gece Özcan Alper'in yönettiği, başrollerinde Berkay Ateş ile Cem Yiğit Üzümoğlu'nun yer aldığı, onlara Taner Birsel, Pınar Deniz, Sibel Kekin'in eşlik ettiği böyle yıldızlar karması bir film. Geçtiğimiz yıl Altın Portakal Film Festivali'nde Kurak Günler'le birlikte yarışmış bir film ve Kurak Günler hype'ın arasında hiç fark etmediğimiz bir şekilde aslında bu yarışta en iyi film ve en iyi senaryo ödülleriyle de galip gelmiş bir film. Ve açıkçası izledikten sonra da yani en az Kurak Günler kadar ses getirmesi gerektiğini düşündüğüm bir film oldu benim de. Bu arada Kurak Günler en çok ödül alan, o festivalin en çok ödül alan film. Yani en iyi erkek oyuncu, en iyi yardımcı erkek oyuncu, en iyi yönetmen, müzik, kurgu gibi dallarda da ödüle o ulaşmış. Fakat Karanlık Gece'de iki kritik dalda ödülünü almayı başarmış. Karanlık Gece'yi Özcan Alper yönetiyor. Kurak Günleri Emin Alper yönetiyor. Bir akrabalıklığı yok kesinlikle. Filmlerin baş harfleri KG aynı gibi saçma sapan tesadüflere de sahipler. Ama yani asıl esas benzerlikleri konuları ve anlatmak istedikleri. İkisi de bu Türkiye sinemasında işte Nuri Bilge Ceylan'ın önderlik ettiği taşra sineması kalıbına uyacak filmler. Ve taşraya kentten gelen, tüm şehirliliğini alarak gelen bir devlet memurunun kriminal bir olaya bulaşmasıyla yaşanan olayları anlatıyorlar. Birinde bir cinayet, birinde bir tecavüz vakası var ve biz hep geçmişe giderek bu olayları, o gerçekten karanlık geceleri gözlemliyoruz. Yani kurak günlerde de böyle bir karanlık gece yaşanıyor. Biz orada Savcı Emre ile hatırlamaya çalışırken karanlık geceleri dümdüz, hani bütün filmlerden bildiğimiz net bir flashback seanslarıyla geriye giderek hep karakterlerin geçmişini öğreniyoruz. Bu şekilde bir geçmişi hatırlamaya yönelik de bir anlatım kurmuşlar aslında. Ve günün sonunda hani İkisi de temelinde şehirle taşranın artık ne kadar ayrıştığını, taşranın ne kadar yozlaştığını, oradaki insanların aykırı şehirlileri hemen nasıl yaftalayıp linç edebildiğini anlatıyorlar. Bu açıdan ikisi de çok değerli. Belki ikisi de bu seçim atmosferinde izlenmemesi gereken filmler bu arada. Onu bilemeyeceğim. Hani herhangi birinden tetiklendiyseniz diğerini izlememelisiniz. Ama anlattıkları gerçekliklere de hiçbir şey diyemeyiz. Yani gerçekten o seçim haritasına baktığımızda ortadaki o sarı rengi görüyoruz ya, hala nasıl bu kadar çok diyoruz ya. İşte bu iki filmde bunun sebeplerini ve sonuçlarını, yani bu duruma nasıl geldiğimizi falan gözler önüne seriyor. Ve bu arada bu tesadüf de gayet normal. Yani biz 20 yıldır başta olan iktidarın yaşattıklarıyla bu yönetmenler onları görüyor ve onu çekmek istiyor. Yani bundan daha doğal bir şey yok. Taşra sineması seviyorsanız bu arada ben hani sıkılacağınızı düşünmüyorum. Birini izleyen diğerini de sevecektir. Böyle çok fazla benzerliği olmasına rağmen anlatım tarzlarıyla birbirinden ayrışan filmler olduğunu düşünüyorum. Finalleriyle anlatmak istediklerinde de ayrışan filmler olduklarını düşünüyorum. Ama yani Altın Portakal'ın aksine bu arada bence Kurak Günler kesinlikle daha iyi bir film. Çünkü Karanlık Gece'nin çok fazla açığı var. Yani burası niye böyle oldu diyebileceğiniz, böyle senaryoda eğreti bulabileceğiniz yerler var. Ayrıca yan karakterler gerçekten çok havada kalan karakterler olmuş. Kurak Günler bu konuda çok iyi. Gerçekten hiç boş bir karakter yok. Bence Kurak Günler'de hiç boş bir sahne bile yok. Karanlık Gece o noktada biraz sıkıntılı bir film. Fakat Kurak Günler işte o müthiş temposu, taşra sineması desek de aslında basbayağı bir gerilim filmi oluşuyor. Bunu işte müzikleriyle, kurgusuyla müthiş desteklemesi falan derken yani soluksuz izlenen inanılmaz iyi bir film. Karanlık Gece öyle değil yani. Biraz daha böyle Berkay Ateş'in oynadığı ana karakterin hani sürüklediği. Onun dışında dediğim gibi yan karakterlerde sallantılar olabilen. Ya yani her bu arada çok yıldız olan filmin de böyle bir sorunu oluyor gerçekten. Aa yıldızlar karması, aa Şampiyonlar Ligi diye heyecanlanıp izliyoruz ama günün sonunda aslında onların hepsinin yani kendilerini çok kasmayabildiği, onun üzerinden dokuzluk oynayamayabildiği falan ya da yeterince sahne alamadığı performanslar görüyoruz. Bu da birazcık Karanlık Gece'de birazcık bu tuzağa düşmüş durumda bence. Çok az sayıda salonda bir ay geçtiği için artık ilk çıkışının üzerinden vizyonuna devam ediyor. Yani Kurak Günler'in hype'ının yanında çok sönük kaldığı için açıkçası Kurak Günler'in hype'ına yedirmeyiniz o filmi. Eğer ki dediklerim hoşunuza gittiyse gidip bulabiliyorsanız şehrinizdeki salonda izlemenizi tavsiye ediyorum. Diyerek diğer üçüncü ve son içeriğimize geçiyorum. Mubi'de yayınlanan Aşk, Mark ve Ölüm isimli belgesel. Tam olarak belgesel denebilir mi onu bu arada bilmiyorum. Yani biraz belgesel slash film gibi veya modern belgesel gibi bir yerde duruyor. O kısma geleceğiz. Gelmeden hemen default özelliklerini sıralayayım filmin. Cem Kaya'nın yönettiği Aşk, Mark ve Ölüm adını Alman göçmenlerin dertlerini anlatan bir şiirden alıyor ve hikayesi tam olarak bu aslında. Türkiye'den Almanya'ya göçen işçilerin hikayesini, oradaki işte Almanya'daki yabancı düşmanlığından tutun kültürlerin kaynaşmasına varan birçok konuyu müzik ekseninde anlatıyor. Bu şiire adını veren üç kelimenin olduğu üç bölüme bölünmüş bu arada belgesel. Aşk olarak başlıyor. Aşkta böyle memlekete hasret var. 60'lardan başlıyor. İşçiler ilk kez oraya gidiyor. Hiç bilmedikleri bir yer, ne acılar çektiklerini ve memleketlerini ne kadar özlediklerini görüyoruz. Bu sırada da zaten sürekli bunun hakkında şarkılar çıkıyor. Daha sonrasında tarih ilerliyor. Mark geliyor. Çünkü bir düğün furyası var. Türkler oraya iyice yerleşmiş. Düğünlerini yapıyorlar. İnanılmaz kalabalıklar, inanılmaz paralar dönüyor. Çünkü artık para kazanılmaya da başlanmış. Biraz o kısmı görüyoruz. Ve sonrasında günümüze daha da yaklaşıyoruz. Ama işte ölüm geliyor çünkü yabancı düşmanlığı çok artıyor. Ve en sonunda da 2000'lerle birazcık daha kültürlerin kaynaştığı artık eskisi kadar düşmanlığın kalmadığı bir süreçle de bitiriyoruz. Ya bu inanılmaz bir akış. Zaten kurgusuna hayran olmamanız elde değil. Bütün bu bakın az önce anlattığım şeyleri filmi izlerken anlıyormuş gibi durmuyordum. Çünkü şarkılardan çok az bahsettim ama aslında bunların tümünü şarkılar ekseninde yapıyor. Yani düğünlerde çalanlarla, oradaki plak şirketi sahipleriyle, kaset dükkanı sahipleriyle konuşuluyor. Bütün bu röportajlar, klipler akarken biz de bu tarihe tanıklık ediyoruz yani. Ana konsept tamamen müzik. Benim hani genel olarak orada insanların yaşadıklarını anlatmama bakmayın. Müzik bu hikayenin temelinde ve zaten sürekli çok farklı şarkılar falan duyuyoruz. İnanılmaz bir arşiv karıştırmışlar. 10 yıllık yanılmıyorsam bir çalışmanın ürünü zaten. Ben Cem Kaya'nın bazı röportajlarını da izledim. Hayran olmamak elde değil yani. Böylesi bir derin araştırma oradan yani 10 saatlik bir şey izleyip oradan 3 saniyelik bir kesit falan alıyorlar ve bunu sürekli yapıp günün sonunda 1,5 saatlik bir işe indirmişler. Yani bu durumla ilgili aslında sorunlarım yok da değil. Şimdi Aşk, Mark ve Ölüm inanılmaz övülüyor her yerde ki ben de buna katılıyorum. Bakın anlatırken bile böyle heyecanlanıyorum o yaptıkları, başardıkları şeye. Fakat her izlediğimde de böyle aşırı olumlu yorumların aksine bir yetmemişlik hissi alıyorum. Yani diyorum ki o hikayeyi niye daha çok görmedik? Şurayı niye kırpıldı şurası? Böyle diyorum ki bu 10 saat olsun, bu dizi olsun ben bunu izleyeyim. Bu belgeselciliğe yakışır mı ya? Bana daha fazla bilgi atın falan demek istiyorum burada. Yani burada belki de böyle çok hype'lanarak izlememin sonucu olmuş olabilir. Çok fazla övgü okuyunca böyle kusursuz bir şey göreceğimi sanıyorum. Ki yani gerçekten tek kusuru bitmesi aslında anlattığım şeye bakarsanız. Çok fazla uzun sürmesini istiyorum ama o da filmde onu sağlayamıyor. Sağlayamamasının sebepleri var. Yani röportajlarında bunu Cem Kaya da anlatıyor. Birincisi sıkılırsınız diyor. Buna ben çok katılmıyorum. Yani bu Blue TV'deki pavyon belgeselini falan hatırladım mesela. O da böyle 10 bölüm sürüyordu. Ben onun hepsini keyif alarak izlemiştim. Ama tabii ki işte genel kitle bundan sıkılabilir gerçekten ki sıkılmayacağınız bir kurgu da yaratılmış. O böyle sıkıcı sıkıcı sadece tarih anlatan, bilgi veren bir belgesel değil bu. Modern belgesel dememin sebebi oydu. Arada şakalar var. Arada böyle komik anlar var. Arada işte Alman televizyonlarında evet programımızı kapatıyoruz diyen sunucudan arda arda 10 tane konularak bir böyle diriltiliyorsunuz. Ne oluyor ya, niye bu sahne oldu deyip film sizi ayağa kaldırıyor. Tekrar kendine bağlıyor. Sıkılmanıza kesinlikle izin vermiyor. Zaten Cem Kaya'nın böyle bir sözü var yani. Diyor ki benim en korktuğum şey filmimle ilgili yorum yapılırken iyi olmamış değil de sıkıcı olmuş denmesi diyor. Ve onu çok güzel engellemiş ki bu arada sıkıcılıktan sonraki madde de telif sıkıntısıydı. Yani böyle mesela ekstra işte bir extended versiyon falan yapmak istediklerinde oradaki bütün içeriklerin teliflerini toplamaları gerektiği için de o plan yatmış. Çünkü yanılmıyorsam kaba kurgusu 4-5 saatlikmiş. Oradan artık kırpa kırpa 1,5 saate indirip onların teliflerini almakla mücadele etmişler olarak anladım. Yani gerçekten inanılmaz bir emek, saygı duyulası bir emek. Dediğim gibi işte bu bitmesi durumu tadımı kaçırdı ama kesin böyle nasıl desem Mubi'de inanılmaz bir iş geldi değil de 140 Journos YouTube'a video atmış falan gibi izleseydim böyle düşünmezdim. Tabii onunla karşılaştırmak da saçma. Burada inanılmaz bir tarih, yıllara varan hani bir hikaye işleniyor. Genelde bahsettiğim o 140 Journos slot medya tarzındaki bu modern YouTube belgeselcileri daha böyle niş detay konuları işlerler. O yüzden onlarla karşılaştırmak da anlamsız olabilir ama neyse sözün özü bence bunu herkesin izlemesi gerekiyor. O açık ve net ve Cem Kaya'dan çok daha fazla belgesel işleri görmemiz gerekiyor. Biz bekleriz yani 50 yılda bekleriz. Günün sonunda müthiş işler çıkaracağına emin olduğum bir insan kendisi. Diyerek Ekran Bağımlısı'nın bu bölümünü kapatıyorum. Bir başka podcast bölümünde görüşmek dileğiyle.